Ayrım 20 Havaalanı Arthur Hayley Sayfa 217 Cindy kalıyordu. Bu akşamın hemen çözümlenmesi gerekli sorunu. Mel'le hesaplaşmak için hemen havaalanına gitmesi gerekli miydi? Bir saat süreyle de olsa Derek Eden'la şu sıra sabırsızlıkla cevabını bekleyen genç gazeteciyle eğlense daha iyi etmez miydi? Aslında ikisini birden yapacak zamanı bulabilirdi belki.
Ne diyordunuz Derek?
Buranın gürültülü olduğunu söylüyordun.
Gerçekten öyle.
Yemekten vazgeçip başka yere gitsek, daha sakin bir köşede gevezelik etsek nasıl olur?
Cindy kahkahalarla gülmemek için kendini güç tuttu. Doğrusu böyle bir şeyi ben de isterim diye mırıldandı.
Arabanız vardır sanırım.
Hayır, bu berbat havada taksiye binmeyi daha doğru buldum. Ya siz?
Benim arabam burada.
Cindy kısaca düşündü. Bakın ne yapalım? Sizinle birlikte buradan çıkamayacağım pek tabii. Beni arabanızda beklersiniz. Bir çeyrek sonra da ben ön kapıdan gelirim.
20 dakika diyelim. 2-3 telefon sallamam gerek. Özellikle gitmek istediğiniz bir yer var mı?
Seçimi size bırakıyorum.
Derek Eden bir an durakladı. Önce yemeğe gitmek ister miydiniz? Eğlenen Cindy önce sözcüğünün işin nereye varacağını haber vermek amacıyla söylenmiş bir mesaj olduğunu düşünüyordu.
Hayır dedi, istemem, vaktim olmayacak, daha sonra bir yere gitmem gerek.
Cindy eline geçen fırsattan başı dönen Derek'in soluğunu tuttuğunu hissetti. Çok şaşırtıcısınız diye mırıldandı genç adam. O kadar şaşırtıcısınız ki sizi ana kapıdan çıkarken göreceğime gerçekten inanasım geliyor. Cindy'ye gülümsedi ve dikkati çekmeden kapıya yöneldi. 20 dakika sonra da Cindy onun peşinden yürüdü. Merdiven başına vardığında bir araba park yerinden çıktı ve taze karda kayarak geldi, önünde durdu. 4-5 yıldır hafifçe yıpranmış bir Chevrolet'ydi bu. Kapı açıldı. Cindy acele içeri daldı. Derek Eden hemen hareket etti. Özür dilerim ama arabanın içini ısıtacak zaman bulamadım. Yazı işlerini aramam, ikimiz için de bir yer ayarlamam gerekti. Bir dakika önce gelseydiniz sizi bekletecektim. Cindy ürpererek kürk mantosunun yakasına sıkı sıkı sarıldı.
''Beni sıcak bir yere götüreceğinizi umarım.'' dedi sonra.
Derek eğildi, genç kadının elini avucuna aldı. Bu el dizin üstünde durduğundan Cindy'nin dizini de okşadı. ''Isınacaksınız.'' diye mırıldandı. ''Size söz veriyorum.'' 7. Kısım Hareket saatinden 45 dakika önce 21.03'te altın post ya da diğer bir deyimle iki sefer sayılı uçak hiçbir alana uğramadan yapacağı 8000 kilometrelik Roma yolculuğu hazırlıklarının son dönemindeydi. Genel sayılabilecek hazırlıklar düzenli olarak her gün birbirini izlemek üzere aylar önce başlamıştı. Diğer özellikle bu seferi ilgilendiren hazırlıklar ise aralıksız son 24 saatten beri sürüp gidiyordu. N-631TA numaralı bir Boeing 702 olan uçak, saatte 1023 kilometrelik hız sağlayan 4 Pratt Whitney jet motoruna sahipti. Dolu depoyla 9000 kilometre yol alabiliyordu ki bu yol düz bir çizgi üzerinde gitmek şartıyla İzlanda-Hong Kong uçak seferine bedeldi. Uçak 199 yolcu ve 9,5 ton yakıt götürecekti. Bu kadar yakıtla bir yüzme havuzu rahat rahat doldurulabilirdi. Trans-Amerika şirketi bu uçağa 6,5 milyon dolar gibi bir para ödemişti. N-631TA önceki gün Düsseldorf'tan gelmişti. Lincoln'a 2 saat kala motorlarından biri fazla ısınmaya başlamış, kaptan pilotla bu motorun durdurulmasını emretmişti. Yolcular hiçbir şeyin farkına varmamışlardı. Uçak gerektiğinde tek motorla da uçabilirdi. Üstelik bir dakika bile gecikmemişti de. Tabii şirketin bakım servisine durum bildirilmişti. Yolcu ve mal boşaltılması işi sona erdiğinde bir makinist ekibi uçağı hemen onarım hangarına götürdü. Uçak daha yolda giderken teşhis uzmanları arızanın kaynağını anlamaya çalışıyorlardı. Bunu hemen keşfetmekte gecikmediler. Sıkıştırılmış hava borularından biri kopmuştu.
paslanmaz çelikten motoru çevreleyen kalın bir boruydu bu. Böyle durumlarda nispeten basit sayılan bir iş sayılır, motor değiştirilirdi. Yine de durum motorun susturulmadan önce birkaç dakika fazlaca ısınmasından ötürü karışmaktaydı. Arızalı motordan sızan kızgın hava elektrik şebekesinin 108 çift telini bozmuş olabilirdi. Daha derin bir inceleme bazı tellerin kavrulmamakla birlikte sıcaktan zarar gördüğünü ortaya koydu. Aynı şey bir otomobil ya da kamyonda meydana gelse bir yerine dokunulmadan araç hizmete devam edebilirdi. Ama uçak şirketleri en ufak tehlikeyi bile göze alamıyorlardı. 108 çift elektrik telinin değiştirilmesine karar verildi. Bu iş çok usta eller gerektiriyordu, üstelik de usandırıcıydı. Çünkü elektrik tellerinin bulunduğu yer iki adamdan fazlasını almıyordu. Teknisyenlerin 24 saat boyunca aralıklı yer değiştirmelerini sağlamak üzere bir çalışma planı yapıldı. Uçağın hareketsiz kalışı dışında yapılan onarım Transamerica şirketinin binlerce dolar işçiliğe mal olacaktı. Gerçekten de N-631TA'nın Roma'ya hareketinden önce gidiş dönüş bir Lincoln Seattle seferi yapması gerekliydi. Harekat bölümü tarifeyi değiştirmek için büyük çaba harcamak zorunda kaldı. Bir aktarma seferin iptal edilmesi ve birkaç düzine yolcunun rakip şirketlerden birine devredilmesine rıza göstermek gerekti. Bunun da nedeni elde yedek uçak bulunmayışıydı. Tanesi milyonlarca doları bulan bu araçlarla hiçbir şirketin uçak edinmesi mümkün değildi. Tabii harekat bölümü bakımı zorlayıp duruyordu. Tam 36 saat sonra Roma'ya hareket edecek olan Boeing'in her ne pahasına olursa olsun zamanında kalkması gerekliydi. New York'taki merkezde bulunan Transamerica Genel Müdür Yardımcılarından biri durumu servis şefine anlatmak için bizzat telefon açtı. Konuşma çok kısa sürdü. Genel müdür yardımcısının sözünü kesen bakım şefi "Mümkün olursa yaparız" dedi ve telefonu kapadı. Hareketten 3 saat önce son elektrik telleri de bağlanmıştı. Kapakların yerine takılması ve motorun yerde denenmesi için 1 saat daha gerekti. Sonra da yönetmelik gereğince önemli onarımdan geçen her uçağa sefer dairesi karışmak üzereydi. Telefon durmadan çalmaktaydı. N-631TA iki sefer sayıldı uçuşa hazır olacak mıydı, olamayacak mıydı? Cevap olumsuzsa bakım bölümü lütfen söyleseydi de satış memurları havaalanına hareket etmeden önce yolcuları uyarabilselerdi. Kanter içindeki bakım şefi tahtaya vurmak için elini masasından ayırmadan son anda bir aksilik çıkmazsa uçağın saatinde hareket edebileceğini söyledi. Sözünü de tuttu ama kılı kılına. Öyle ki havadaki deneyden döner dönmez pilot uçağa doğru altın postun yolcularıyla yükünü alacağı 47 sayılı hareket yerinin önüne götürdü. Dev araç durur durmaz Gülver'in üstüne saldıran cüceler gibi bir yığın sinirli insan uçağa atıldı. Şirket kumanyacısının hazırladığı yiyecek tepsilerini, içkileri, battaniyeleri, yastıkları, çocuk bezlerini hatta yarı lüks baskılı bir incili uçağa yüklemek gerekiyordu. Bir komiser bedavadan yolculara dağıtılacak gazete ve dergilere göz gezdirmekteydi. Bütün şirketlerin kesinlikle uyduğu bir kuraldı bu. Gazetenin biri görünür yerde uçak kazasıyla ilgili haber yayınladı mı komiser bunu hemen yok ederdi. Altın post yolcuları okunacak şeyden yoksun kalmayacaklardı nasılsa. O akşam gazetelerin iri başlıkları yalnız 3 günden beri Orta Batı'nın bütününü alt üst eden fırtınadan söz ediyordu. Derken binaya varan yolcuların bavulları yağmaya başladı. Bir bavul Transamerica gişelerinden birinde kaydedildi mi döner halılar üzerinden geçip bavul bakım memurlarının aslan ini diye adlandırdıkları zemin kattaki geniş bir yere inerdi. Buraya aslan ini denmesinin tek nedeni ancak gözü pek ya da bilinçsiz bir adamın böyle bir yere malının gönderilmesini kabul edebileceğiydi. İne yollanan bavulların bazıları bir daha ortaya çıkmamıştı. Bu mağarayı andıran yerde bir memur her eşyanın gelişini gözlüyor, sapına bağlı etiketten nereye gideceğini iyi kötü söküp geniş kumanda tablosunun kollarından birini hareket ettiriyordu. Hemen bir otomatik kol bavul ya da seyahat çantasını aynı seferle gidecek diğer bavulların yanına dizmek üzere kaldırıyordu. Sonra birkaç hamal grubu çeşitli bavul yığınlarını uçaklara, hareket yerlerine taşıyorlardı. İşlediği zaman çok iyi bir sistemdi bu. Ne yazık ki her zaman düzenli işlemiyordu. Özel konuşmalarda büyük şirketlerin patronları her yanıyla etkili sayılan örgütün zayıf noktasının bavulların taşınması olduğunu kabul ediyorlardı. Tonlarca çeken feza kapsüllerinin sık sık boşluğa gönderildiği bir çağda uçakla Pine Bluff, Arkansas'ta ya da Osnabrück, yani Almanya'da yollanan bir bavulun yerine varacağını kimse kesinlikle söyleyemezdi. Düzenli olarak bavulların en az %1'i yerini şaşırır, gecikir ya da kaybolurdu. Sorunun üzerine eğilen çok sayıdaki uzmandan hiçbiri bütünüyle rahatlatıcı bir çözüm yolu getirememişti. Öyle ki bütün büyük alanlarda şirketler sırf kaybolan bavulların bulunmasıyla görevli 2-3 kişi çalıştırıyorlardı. Üstelik bir an bile boş kalma fırsatı bulamayan adamlardı bunlar. O akşam Lincoln International'da kimse fark etmediği halde iki sefer sayılı uçuşun bavulları eksikti. Sahipleri Roma'ya gidecek olan iki bavul nasıldır bilinmez Milwaukee yönünde hareket eden bir uçağa yerleştirilmişti. Alan binasının zemin katında geniş bir yerde Trans Amerika'nın denetim merkezi bulunuyordu. Normal zamanlarda burası işi başından aşkın 15 kadar memurun ortasında çırpınıp durduğu karma karışık ve gürültülü bir klasör, daktilo makinesi, telefon, telex, alan binasının içini gösteren televizyon makineleri yığınıydı. Bu akşam kar fırtınası sonucu tarifenin altüst oluşu yüzünden bir genel isteri havası ortalığa çökmek üzereydi. Salonun bir köşesinde yük dağıtımıyla görevli memur kağıtlarla kaplı bir masanın önünde duruyordu. Genç, sakallı, bakımsız giyimli Fred Frimfoot, boş zamanlarını soyut resimler yapmakla dolduran bir ressamdı. Dış görünüşü de soyut ressam kişiliğine uyuyordu. Bazı söylentilere göre LSD aldığı da olmuştu. Yine de şefleri yük dağıtımından ülkenin en iyi memurlarından biri sayıyorlardı onu. Herkes üstün matematik kafasını ve taş çatlası yitirmediği soğukkanlılığını övmekteydi. O sırada Firm and Boot iki sefer sayılı uçuşun yükünü gözden geçirmekteydi. İptal edilen seferlerden arta kalma bir ton kadar fazla yükü, ağırlık fişine bakılırsa içindeki ölünün dev yapılı olması gereken bir tabut ve ekspres koliyle Westinghouse şirketinin gönderdiği bir jeneratör yerleştirmeyi başarmıştı. Şimdi yükleme planını yeni baştan düzenlemesinin gerekip gerekmediğini düşünüyordu. Kaptan pilot yola çıkmadan önce bir süre motorları yerde çalıştırmak gerektiğini düşünerek fazladan bir ton yakıt alacağını bildirmişti. Yerdeyken Boeing'in jet motorları susuz kalmış filler gibi emiyordu yakıtı. Kaptan pilot Demarest ve Harris havalanmadan önce Roma'ya varabilmek için ihtiyaç duyacakları yüzlerce litre yakıtı harcamak istemiyorlardı. Dolayısıyla Frimfoot'un başına yeniden iş çıkmıştı. Fazladan alınan bu yakıt uçak havaalanından kalkana kadar harcanabilecek miydi? En iyisi bu yükün bir bölümünü uçağın havadaki ağırlığına eklemekti. Bütün sorun bu bölümün ne kadar çekeceğini bulmaya kalıyordu. Fazladan doldurulacak bir ton yakıt kaptan pilot Vernon Demarest'in son yarım saat içinde aldığı kararlardan biriydi. Daha doğrusu bu kararların alınmasını Harris'e bırakıp onaylamakla yetiniyordu. Şimdiye kadar karşı çıkma fırsatı da bulamamıştı. Harris kendisi kadar tecrübeli ve ustaydı. Kendisine yakın dense daha doğru olurdu. Mürettebat salonunda karşılaştıklarında Demarest, Harris'in resmi gömleği giydiğini görüp için için eğlenmişti. Hele gömleğin darlığı keyfini daha da arttırmıştı. Harris bu gömleği son anda arkadaşlarının birinden ödünç almış olmalıydı. Önce iki kaptan pilot da kendilerine gelen mektupları incelediler. Her zamanki gibi ikisi de kutuda adlarına yollanmış bir sürü mektup bulmuşlardı. Mektupların arasında yola çıkmadan önce incelenmesi gerekli bir sürü uçuş bülteni vardı. Demarest aceleyle uçuş defterinde son değişiklikleri yapan Harris'i yan gözle süzdü. Kayıtsız bir sesle söze başlamadan önce işini bitirmesini bekledi. ''Herhalde uçuş defteriniz doğrudur Anson. Karar değiştirdim, bakmayacağım defterinize.'' Harris ses çıkarmadı ama çeneleri kasıldı. Cy Jordan adında iki şeritli bir genç olan yardımcı pilot da onlara katılmıştı. Hem usta bir pilot hem de makinist olan Jordan ince uzun bir delikanlıydı. Çökük yanakları ona hep aç bir adam havası veriyordu. Hostesler her zaman önüne bol yemek koyuyorlar ama Jordan bir türlü şişmanlayamıyordu.
''Gidebiliriz.'' dedi Demarest.
Mürettebatı taşıyacak buzla kaplı camları buğulu araba hangarın kapısında bekliyordu. Beş hostes yerlerini almışlardı bile. Yandan aracı savuran rüzgara karşı koymak için direksiyona sarılan şoför hareket etti. İki yanında dağ gibi kar yığınları yükselmiş yuvarlak yola girdi ağır ağır. Birkaç dakika sonra uçağın önünden kalkacağı binanın ışıkları karanlıklar arasından seçilebildi. Ötede pist üzerinde daha küçük ışıklar inmek ya da kalkmakta olan uçakları belirliyordu. Araç Trans Amerika şirketine ayrılan bölümün kapısında durdu. Herkes en yakın kapıya kapağı atmak üzere arabadan atladı. Hostesler son talimatı alırken üç pilot uluslararası dispatching bürosuna yöneldi. Ortadaki tezgahın ardında duran dispatcher onlar için hazırlanmış dosyayı uzattı. Dosyanın içinde hava raporları, yolları üzerindeki alanların ve hava koridorlarının durumu, uçak yükünün rakamla ifadesi vesaire kayıtlıydı. Soluk benizli, cılız, çerçevesiz gözlük camları ardındaki gözleri tatlı bakışlı bir adam olan dispatcher'ın çizelgelerine geçirdiği kötü havalara hiç çıkmaması gerekirdi herhalde. ''Elektronik beyinler bu gece için ne gösteriyor John?'' diye sordu Demarest. ''Hava durumu buradakinden iyidir umarım.'' Hava durumunu gösteren haritaları önüne yayan meteoroloji görevlisi başını salladı. ''Yarı yolda yani Atlantik üzerine varana kadar hiçbir değişiklik yok. Burada Lincoln International'da hava birkaç saate kadar açılacak. Ama doğuya doğru gideceğinize göre orta batıdan geçen bulutlarla karşılaşacaksınız.'' Fırtına Terre Nova ve ötesine kadar uzanıyor. Ayrıca yolunuzun üzerindeki Detroit ve Toronto havaalanlarının kapatıldığını da bildirmeliyim. Kapatılma nedeni de yerde görüşün sıfıra inmesi. Bir memurun uzattığı kağıtları gözden geçiren dispatcher, Ottawa alanını da bu ikisine katabilirsiniz dedi. Orayı da az önce kapatmışlar. Atlantik'in ortasını geçince hava durumu mükemmel görünüyor diye devam etti meteoroloji görevlisi. Güney Avrupa'da ufak tefek düzensizlikler var ama çok yüksekten uçacağınız için bunların sizi etkilememesi gerekir. Roma'da hava açık, güneş birkaç gün çekilmeyecek. Ya Napoli'de diye sordu Demarest. Bildiğim kadarıyla Napoli'ye uzanmıyorsunuz değil mi? Hayır ama beni ilgilendiriyor. Roma üzerindeki yüksek basınç Napoli'de de görülüyor. Mükemmel bir hava. Şimdi isterseniz izleyeceğiniz yolu birlikte gözden geçirelim. Hava sıcaklıkları, yüksek ve alçak basınç bölgeleri, rüzgarla ilgili gerçek bir bilimsel açıklamaya girişti. Kanada üzerinden yol alırken her zamanki rotayı izledikleri takdirde karşıdan gelen şiddetli rüzgara yakalanabilirlerdi. Bu nedenle biraz daha kuzeyden geçmeleri gerekliydi. Pilotlar dikkatle dinliyorlardı. Yükseklik ve uygun rotanın seçimi insan zekasının doğayı yenebileceği bir satranç partisini andırıyordu. Yakıtınızın verdiği ağırlık yeterince hafiflediğinde bence 33 bin ayak yükseklikten yol almalısınız. Yardımcı pilot yük çizelgesini inceledi. Bu yüksekliği varmadan yakıt yedeklerinin önemli bir bölümünü harcamak zorundaydılar. Detroit'ten sonra 33 bin ayağa yükselebiliriz dedi. Harris birkaç dakika sonra hava kontrol merkezine vereceği uçuş planını hazırlamakla meşguldü. Kontrol merkezi planda görülen yüksekliklerin uygun olup olmadığını, olumsuz cevap halinde hangi yüksekliklerden uçmalarının doğru görüldüğünü bildirecekti. İşini bitirdikten sonra uçuş planını Demarest'e geçirdi. Demarest'e inceleyip altına imzasını attı. Görünürde her şey önceden düşünüldüğü gibi gidecek, fırtınaya rağmen Trans-Amerika şirketinin medarı iftarı altın post tam saatinde havalanacaktı. Pilotlar uçağa binmek üzereyken Gwen Megan yanlarına geldi. ''Haberiniz var mı? Uçuş bir saat geciktirildi. 5 dakika önce bana bildirdiler.'' ''Hay Allah kahretsin!'' diye kükredi Demarest. ''Yine ne olmuş?'' Söylenene göre yolcuların büyük çoğunluğu yolda takılıp kalmış, kar yüzünden herhalde. Birkaçı alana telefon etmiş. Harekat bölümü de bu süreyi onlara tanımış. Hareket haberi verilmemiş bile, bana söylenenlere göre yarım saatten önce de verilmeyecekmiş.
Harris omuz sıyıklı, ne yapalım, sinirlenmenin gereği yok. Ben yerime yerleşeceğim.
Kahve yapmamı ister misiniz diye sordu Gwen.
''Ben kahvemi lokantada içmek isterim.'' diye homurdandı Demarest. Genç kadına döndü. ''Neden siz de benimle gelmiyorsunuz?''
''Yani bilmem.''
''Siz gelin.'' dedi Harris. ''Ben kahvemi başka bir hostese yaptırırım. Nasılsa bol bol zamanımız var.''
Gwen'le Demarest uçaktan indiler. Bir dakika sonra Trans-Amerika'ya ayrılan bölümün koridorunu izliyor ve binaya doğru gidiyorlardı. Kaptan pilot geniş adımlarla yürüyor, ona yetişmek için Gwen'in büyük çaba harcaması gerekiyordu. Somurtuk yüzüne rağmen Demarest bir saat boş kaldığına kızmıyordu. Şimdiye kadar uçuş hazırlıklarına dalmış, Gwen'in hamileliğiyle meydana gelen durumu düşünmemişti. Şimdi kahvelerini yudumlayıp bir sigara tellendirirken akşam başladıkları konuşmayı sürdürebilirlerdi. Belki Demarest şimdiye kadar uzak durduğu konuya da geçebilirdi. Ona göre tek mantıklı çözüm yolu sayılmak gereken çocuk aldırma konusuna.
20. Ayrımın Sonu. Sayfa 228.